الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da bir değişiklik var. Hocamız İstanbul dışında olduğu için görev bize kaldı. İnşallah bu bir saati birlikte geçirmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak utandırmasın. Ders konusu olarak da şirk tehlikesi diye bir isim belirledik. Biliyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın insanları uyarsınlar diye gönderdiği bütün nebiler hepsi aynı dini tebliğ ettiler insanlara, İslam dinini. O yüzden hutbelerde çok sıkça duyduğumuz ayet hatırımıza geliyor. Estağfirullah. İnned dine indallahil İslam. Allah katında din İslam'dır. Tek bir din vardır. Ve Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar tüm nebiler, rasuller aynı dini insanlara tebliğ ettiler. Ve bu dinin olmazsa olmaz temel ilkesi tevhiddir. Tevhid İslam'ın özüdür. Tevhid yoksa İslam yok demektir. Peki tevhid nedir? Tevhid de maalesef birçok İslami kavram, biraz sonra inşallah birkaç tanesini daha göreceğiz, anlam kaybına uğratılmış kavramların başında geliyor. Tevhid deyince aklımıza hemen bir kelime geliyor. Kelime-i tevhid, değil mi? Bir kelimeye indirgenmiş. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediniz mi bu tevhidi sağlamış oluyorsunuz. Veya kelime-i şehadet var, değil mi? İkisi de kelimeye indirgenmiş. Bakın bu bile aslında kavramın niçin bugün zihnimizde Cenab-ı Hakk'ın istediği kadar yer etmediğini göstermesi bakımından çok önemli. İslam bir kelimeden ibaret değil. Tevhid de, şehadet de bir bilinçtir. Kelime bunun sadece dışa vurulmuş bir ifade şeklidir. Dolayısıyla Müslüman bir kimseye diyebilmek için o kimsenin kelime-i tevhidi söylemiş olması şart değildir. Veya kelime-i şehadeti söylemiş olması şart değildir. Nedir esas şart olan? O tevhid ve şehadet bilincine erişmiş olması, ardından bunu dille ifade etmiş olması. Kelime işin sadece dışa vurum şeklidir. Resulullah'a gelip İslam'ı soran birilerine Resulullah her zaman şu cevabı verirdi. İslam nedir? İslam en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmendir. Bakın şahitlik etmek bir bilinçtir. Yapılacak olan bir nevi çıkarımdan elde edilecek bir sonuçtur. Bunu dile döktüğünüz zaman sadece ifade ederken eşhedü, ondan sonrasını söylersiniz veya tevhid bilincinizi ifade etmek için la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dersiniz. Peki bunu dediğinizde ne demiş olursunuz? La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammedur Resulullah, Muhammed de Allah'ın elçisidir. Şehadet cümlesinde ne söylüyoruz? Onda da eşhedü diyoruz. Ben şahidim. Neye? En. Şuna şahidim ki la ilahe illallah. Bakın aynı kelime. Allah'tan başka ilah olmadığına şahidim. Ve eşhedü ve yine şahidim. Neye? Enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şahidim. İşte bakın şahidim diyebilmeniz için, bir olaya şahitlik yapabilmemiz için o olayı gözümüzle görmüş veya gözümüzle görmüş gibi bilmiş olmamız lazımdır. Siz bunun farkına varmadan veya insanlara bunu anlatmadan istediğiniz kadar dilleriyle onlara şehadet söyledin. Müslüman olmam için de lazım. De kardeşim bir eşhedü çek, oldun sen Müslüman. Olmaz. La ilahe illallah'ın ne demek olduğunu bilmeden, Muhammedur Resulullah'ın ne mana ifade ettiğini bilmeden bir kimseyi mümin ve muvahhid kabul edemezsiniz. Edemeyiz. İlk Nebi'den itibaren Bütün nebiler hep bu gerçeği insanlığa bildirdiler. Allah'tan başka ilah yoktur. Tevhid, Allah'ı ilah olarak birlemek demektir kelime anlamı olarak. İlah olarak benim hayatımda yalnızca Allah var. Peki burada da açıklanması gereken kavram var. İlah, Allah. Allah konusunda şüphemiz yok, kimsenin şüphesi yok. Peki Allah'tan başka ilah yoktur derken ben ne diyorum aslında? Hiç siz Allah'tan başka Allah vardır iddiasına şahit oldunuz mu bugüne kadar? Yoktur. Ama Allah'tan başka ilah vardır denilir. Derler. Demeseler de bunu davranışlarıyla ispat eder insanlar. Ve Allah diyor ki muvahhid olabilmeniz için ilah olarak hayatınızda yalnızca Allah'ın var olması gerekiyor. Başka bir makamı, başka bir mevkiyi veya gerçek veya tüzel kişilik, herhangi bir kimseyi veya kurumu Allah gibi bazı özelliklerinde veya sıfatlarında Allah gibi gördüğünüz an diliniz 7/24 La ilahe illallah diye haykırsa da sizin Allah'tan başka ilahınız davranışlarınız da var demektir. Peki ilah ne demek? İlah Arapça bir kelime. Biz Türk'üz, Türkiye'de yaşıyoruz, Türkçe konuşuyor, Türkçe anlaşıyoruz. O zaman bunu hakkıyla ifade edebilmek için ilah kelimesinin de ne manaya geldiğini bilmemiz lazım. İlah, Arapça'da kendisine ibadet edilen varlık demektir. Tam karşılığı budur. Kendisine ibadet edilen varlık. Ama dikkatinizi çekerse ilahı Türkçeleştirelim derken bu sefer başka Arapça bir kelime kullanmak zorunda kaldık. İbadet dedik. İbadet de Türkçe değil. İbadet de Arapça bir kelime. İlahı tanımlarken başka bir kelimeyi de şimdi tanımlamak zorundayız ki mesele tamamen açıklığa kavuşsun. İbadet de aynen tevhid gibi anlam daraltmasına uğramış bir kavramdır. İbadet dediğimizde yoklayalım zihinlerimizi. Hemen namaz, oruç, hac, zekat birkaç uygulamalı ritüel bugünkü ifadesiyle ritüel aklımıza geliyor. Halbuki ibadet bu kadar basit bir şey değildir. İbadetin de bugünkü karşılığı şudur. İbadet Arap dili sözlüklerinde bir kişiye sorgusuz, sualsiz itaat etmek demektir. İbadetin Türkçe karşılığı budur. Bir kişiye veya bir makama sorgusuz, sualsiz itaat etmek demektir. Şimdi iş birazcık açıklığa kavuşuyor. Sorgusuz, sualsiz itaat ettiğiniz varlık ilah ve bu manada Allah'tan başka ilah yok. İşte tevhidin özü budur. Yani la ilahe illallah dediğimde ben ne demiş oluyorum? Benim hayatımda emirleri ve yasakları sorgusuz, sualsiz yerine getirilecek olan tek makam Allah'tır. Ondan başka bu makama benim yükselteceğim hiçbir kimse veya hiçbir makam yoktur. Tevhid budur. Siz yalnızca Allah'ta bulunması gereken bir özelliği, işte bu sorgusuz, sualsiz itaat edilebilir olma özelliğini bir başkasına verdiğiniz an fiilen onu ilahlaştırmış olursunuz. Diliniz %100 aksini söylese de hiç önemli değil. Önemli olan ne yaptığındır, ne söylediğine sonra bakılır. İşte bu tevhidi daha net anlayabilmek için zıt kavramı olan şirki şimdi tanımlamamız lazım. Çünkü her şey zıtlığıyla kaimdir. Tevhid Allah'ı ilah olarak birlemekse, şirk de ilah olarak Allah'a ikinci bir varlığı ortak kılmak demektir. Bu kadar. Şirk Arapça'da ortak olmak veya ortak kılmak manalarına gelir. Ve bu manada da yine hatırlayalım, Türkçe'ye de geçmiştir değil mi? Şirket, anonim şirket, limited şirket nedir? En az iki kişinin bir araya gelerek kurduğu ortaklık değil mi? İki ve daha fazla kişi. İki kişi gelir ortaklık kurarsa bu ne olur? Şirket olur. Peki dini manada şirk dediğimiz zaman da Allah'a bir varlığı ortak koşmak demek. Hangi özelliğinde ortak koşmak? Bir, zatında ortak koşmak diye tarif ediliyor. Ama bunu çok fazla gözlemleyemezsiniz. Çünkü Allah'tan başka Allah vardır diyen, başta da dediğimiz gibi zaten yoktur. Esas sıkıntı nerededir? Allah'a zatında ortak koşanda değil. Allah'a sıfatlarında, fiillerinde ve Allah'a kullukta ortak koşulur Allah'a en çok. Bu üç vasfı hiçbir zaman unutmayalım. Allah'ın sıfatlarında, fiillerinde ve ona yapılacak olan kullukta ortak var mı Allah'a, yok mu hayatımızda? Bizim muvahhid mi yoksa Allah muhafaza müşrik mi olduğumuzun net ayrımı bu soruya vereceğimiz cevapta yatıyor. Şimdi şirk de üçüncü olarak yine anlam daraltılmasına uğratılmış bir kavramdır. Yine zihinlerinizi yoklayın. Müşrik dediğimizde aklımıza kim geliyor? Müşrik puta tapan kişi. Dolayısıyla şirk puta tapma eylemi. Ne oldu? Koskocaman şirk kavramı, şirkin sadece küçücük bir tezahürü olan puta tapıcılığa indirgendi. E şimdi böyle tanımlanırsa şirk, puta tapma eylemi olarak veya müşrik puta tapan kişi olarak tanımlandı mı ne olur? Puta tapmayan, hayatında belki put nedir görmeyen insanların şirkle, müşriklikle hiç alakası yokmuş gibi, pirupak olduğu gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Ben puta tapmıyorsam asla müşrikte değilim demektir. Bu böyle değil işte. Bugün bunu görmeye çalışacağız. Puta tapmak şirkin onlarca belki yüzlerce çeşidinden sadece bir tanesidir. Asla puta tapmadığı halde ve Allah'tan başka ilah vardır demediği halde Allah, hatırlayalım, İblise müşrik dedi mi? Dedi. Biz sık sık derslerimizde Adem İblis kıssasını okuyoruz değil mi? Niye? 7 farklı suresinde Kur'an-ı Kerim'in tekrarlanıyor. E var bir sebebi demek ki. Bir yerde söylerdi Allah, diğer yerlerde atıf yapardı oraya. Orada anlatmıştım, oraya bakın derdi. Ama öyle değil. 7 farklı surede her seferinde farklı açılardan kıssa tekrar ediliyor. Niye? Çünkü o kıssayı iyi okuduğunuzda hangi eylemin kişiyi müşrik yapacağını bütün detaylarıyla öğrenmiş oluyorsunuz. Ben şimdi kıssayı baştan sona tabii ki tekrarlamayacağım. Çünkü hem salonda bizleri takip eden sizlere güveniyorum bu konuda bilgilerinize, hem bizi ekranları başında dinleyen izleyicilerimize de güveniyorum ki Adem İblis kıssasını en ince ayrıntısına kadar biliyorsunuz. Sadece tekrar olsun diye şu soruları hatırlayarak geçelim. İblis Allah'tan başka Allah vardır dedi mi? Hayır. İblis kıyameti, yeniden dirilişi biliyor muydu? Biliyordu. İblis sırat-ı müstakimin, doğru yolun ne olduğunu biliyor muydu? Biliyordu. Cenab-ı Hakk'ın huzurundan kovulunca kıyamete kadar yaşama iznini ondan alması gerektiğini biliyor muydu ve öyle yaptı mı? Biliyordu ve öyle yaptı. İyi de niye müşrik, niye kafir? Ne yaptı bu? Allah bir emir verdi, onu tutmadı. Müşrik bundan dolayı mı müşrik oldu? Eğer böyleyse o zaman Adem Aleyhisselam Allah'ın iki tane emrini tutmadı. O niye müşrik olmadı? İblise Adem'e secde et dedi, etmedi. Adem'e bunu kendine dost bilme dedi. Şu ağaca yaklaşma dedi. Adem Aleyhisselam onu dost bildi. Gitti o yasak ağaca da yaklaştı. Eğer emri yerine getirmemek bunları müşrik yapsaydı, Adem Aleyhisselam'ın ondan daha fazla müşrik olması lazımdı. Ama emir tutmamak değildi müşrik. Müşriklik vasfı neydi? Emri Niçin tutmadığıydı önemli olan. Allah çünkü ikisine de sordu. Secde emrini yerine getirir getirmez iblisi kovsaydı Allah huzurundan, o zaman biz anlardık ki her günah aynı zamanda şirktir. Ufacık bir günah işleyen de müşriktir olacaktı. Ama Allah öyle yapmadı. Dedi ki iblis, sana bu secde emrini verdiğim halde sen niye secde etmedin? Bak Allah sordu. Hadi dedi, varsa bir makul bir gerekçen, meşru bir gerekçen bir dinleyeyim. Haşa, bilmediğinden değil Cenab-ı Hakk'ın. Ama bize nasıl öğretecekti bunu başka? Değil mi? Bakın, Kur'an 610 yılından sonra nazil olmaya başlamış bir kitap. Bu olayların yaşandığı zamana dair bir bilgimiz var mı? Oho, binlerce yıl belki önce yaşanmış. Ama Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu kıyamete kadar ebedileştirmiş, değil mi? Niye? Çünkü o zamana kadar hep aynı şeyler tekrarlandı Kur'an'ın nüzulüne kadar. 2017 yılına geldik, hala aynı şeyler devam ediyor. İnsanlar benzer şekillerde yoldan çıkıyorlar. Niye emri yerine getirmedin? Ha, işte o zaman iblisin müşriklik tavrı ortaya çıktı. Dedi ki iblis, ben ateşten yarattığın bir varlık olarak topraktan yaratılmış bu insandan iyiyim, hayırlıyım. Ve sen Allah'a diyor, اَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذ۪ي كَرَّمْتَ عَلَيَّ, secde emri vererek bana üstün kıldığın şu varlığa bir baksana dedi Allah'a. Görmüyor musun? Kime ki secde emri veriyorsun? Topraktan yaratılmış olan bir varlığa ateşten yaratılmış olan bu üstün yüce varlık secde edecek. Olmaz. لَيْنَ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, sen kıyamet gününe kadar bana hele bir süre ver. لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ, bunun zürriyetini diyor kendime, tabiri caizse hani böyle zincirlerini takar köpek ederim ben bunları. Bunlar kim? Secde edeceğim ben buna. Şimdi hikaye anlatıyor gibi olmasın da şeyleri vererek gidelim madem. Ayet numarasını. Şimdi ben kaptırdım gittim. Hatırlatın birazcık. Evet, İsra suresi 61 ve devamı ayetlerde. Özellikle bu okuduğum şimdi 62. ayetti. اَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذ۪ي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ, görmüyor musun bana üstün kıldığın bu varlığa? He, anladık ki biz burada. Kişiyi müşrik yapan tavır emir beğenmemektir. Bir, iki, hevasını ilah edinmiş olması. Sen iblis olarak kimsin de Allah'ın bu emrini tartma, ölçme, biçme ve değerlendirme konusunda kendini üstün görüyorsun. İşte bakın, ilahlık burada ortaya çıktı. Nefsini ilah edindi iblis. Yoksa Allah'tan başka Allah vardır, yeniden dirilmek diye bir şey yoktur, İşte şu falan demedi ki, zaten inanacağı herhangi bir kitap yok ortada henüz. Allah uyarması için etrafa bir nebi de göndermiş değil. Adem Aleyhisselam daha orada canlı mı değil mi falan belli değil. Meleklerin içinde zaten kendisi. Melek yoktur falan bilmem ne, yani meleklere iman konusunda bir sıkıntısı yok. Allah'ı biliyor, ahireti biliyor, izin alacak makamın Allah olduğunu biliyor, sırat-ı müstakimin ne olduğunu biliyor. Ama Allah ne diyor? İstekbera ve kâne minel kafirin. Büyüklendi ve kafirlerden oldu. Peki kafir yapan unsur, işte kendi nefsini Allah'ın emirlerini değerlendirme makamında görmüş olması. Allah sana ateşten yaratılan varlık mı iyidir, yoksa topraktan yaratılan varlık mı diye sormadı ki, sen ben üstünüm, şundan iyiyim, bundan iyiyim diye cevap veriyorsun. Buna secde et. Bitti. Ne yapması lazımdı? Eğer la ilahe illallah'a inanıyor olsaydı, sorgusuz sualsiz Cenab-ı Hakk'ın bu emrine itaat etmesi gerekirdi. Kimin gibi? Melekler gibi. İşte Allah'ın her türlü emrini, büyük küçük ayrımı yapmaksızın, yerine sorgusuz sualsiz getiren kişidir muvahhid. Allah'ın yasakladığı bir şeyi hikmetini düşünmek kaydıyla. Onda bir problem yok. Niye yasaklamış araştırabiliriz ama hele bir bakalım. Günümüze uygun mu değil mi? Şartlarına müsait mi değil mi diye tartmadan yerine getirebilen kişidir muvahhid. Bunu yapmadığı zaman, Allah'ın emrini tartışmaya açtığı zaman, değerlendirmeye tabi tuttuğu zaman, şartlar uygunsa uygulayıma getirdiği zaman, kişi günde 1000 tane kelime-i tevhid çekiyor olsa ne yazar, çekmiyor olsa ne yazar. Eylemlerinle sen, Allah'a ilahlık vasfında bir ortak koşuyorsun. Bunu dilinle ifade etmiş olmasan bile. Cenab-ı Hak, değil mi ayetlerde de اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَى. Hevasını, kendi hevasını ilah edinenleri görmüyor musun diyor Resulullah'a hitaben. Hiç, yani benim hevam, benim arzularım, benim isteklerim ilahtır diyen ortaya çıkıp böyle iddialarda bulunan var mı? Yok. Ama fiilen kendisini her türlü şeyin üstünde gören, kendisini hiçbir kanunun bağlamadığını düşünen, hayat benim hayatım, istediğim gibi yaşarım, beden benim bedenim, istediğim tasarrufta bulunurum, kimse bana sınır belirleyemez diyen insanlar yok mu? Var. Peki bu kimi ilah edinmiş de böyle konuşuyor? Bir başkasını ilah edinmesine gerek yok. Hevasını ilah edinmiş. Kendisini mutlak doğru görmüş. Ben ne dersem o olur. Nasıl istersem öyle yaşarım. Hayat benim hayatım. Bir kere geldim, her şeyi de yaşarım. Kim dedi? Kendi başına kazandığın bir hayat mı var ki kendi hükmünü sürüyorsun? Bu hayatı veren Allah sana diyor ki o makama başkasını çıkaramayacağın gibi kendini de çıkarmayacaksın. İlah yani sorgusuz sualsiz her dediğine itaat edilecek olan varlık sadece benim. Bu kadar. Tevhid bu. Şimdi şirk bu şekilde tanımlandı mı, o zaman anlıyoruz ki bu tehlike her an ensemizde. Şirk puta tapıcılık eylemi değildir sadece. Çok cüz'i bir tezahürüdür. Öyle olmadığı için Cenab-ı Hak, bakın şimdi okuyacağımız ayetlerde, sıra yavaş yavaş oraya geliyor. Adem Aleyhisselam'dan itibaren, İnsanları uyarsınlar diye gönderdiği nebilerin bile şirke karşı çok ciddi şekilde uyarıldığını bizlere haber veriyor. Nerede? Hemen ilgili ayetle başlayalım. En'am suresini açalım. Yine bizim derslerimizde sıkça okuduğumuz ayetler silsilesi. En'am suresinin 83. ayetinden itibaren ta 90. ayete kadar 18 tane nebinin adı açıkça zikrediliyor. Kimler var içlerinde? İbrahim aleyhisselam gibi, Nuh aleyhisselam gibi, İsa aleyhisselam gibi, Musa aleyhisselam gibi ve Muhammed aleyhisselam gibi ulul azim. Yani diğerlerine göre verdikleri mücadeleler bir adım daha zor olan, daha üstün gibi duran diğer nebilere karşı 5 nebinin de dahil olduğu 18 nebinin adı geçiyor. Ondan sonra diyor ki Allah bunların çocuklarından yani zürriyetlerinden, kardeşlerinden de Allah kimilerine nebilik verdi diyerek dolaylı olarak bütün nebilere de işaret ediyor. Ve ondan sonra 90. ayette çok dikkat çekici bir ifade kullanıyor. Bakın bunların hepsi Allah'ın gönderdiği nebiler ve 5'i ulul azm dediğimiz, Cenab-ı Hakk'ın da öyle dediği, diğerlerinden bir adım, verdikleri mücadele açısından bir adım önde olanlar. Diyor ki Allah 90. ayette, اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَ اللّٰهِ. Bunlar, bu ismi sayılanlar, 18'i doğrudan, dolaylı olarak da hepsi Allah'ın hidayet verdiği, yola gelmiş saydığı insanlardır, nebilerdir. Tamam. Kabul ya Rabbi. Sonra Resulullah'a hitaben diyor ki, فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهُ Sen de onların bu doğru yoluna uy. Önceki şeriatlara uyma emri. Tamam. Ama tabii ben yine atlamış oldum bir iki ayeti. Geri döndüreceğim meseleyi. 88. ayete. Cenab-ı Zâlike Hudallah. İşte bu Cenab-ı Hakk'ın anlattığı yukarıdan beri Allah'ın doğru yolu budur. Yehdi bihi men yeşâ. Allah bu yukarıda saydığı kişileri belirlemiş ve onları doğru yola iletmiş. Velev eşrakû. Bu nebiler ortak koşmuş olsalardı. Yani şirk işleselerdi. لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Kesinlikle diyor Allah, bunların yaptıkları her şey yok olup gidecekti. Kim şirk işleseydi? Burada ismi sayılanlar. Peki bizim geleneksel külliyatta, akaid ve kelam kitaplarında nebilerin şirk işleme potansiyelinden bahsediliyor mu? Zaten onların Allah tarafından korunduğuna inanılıyor. Dolayısıyla bu ayet otomatikman artık hiçbir şey ifade etmiyor. Siz daha bu ayetleri doğru anlayamazsanız, o yüzden işte şirki sadece puta tapma eylemi olarak tanımlarsınız tabii. O zaman bırakın nebileri, normal sıradan biz Müslümanların bile hiçbir zaman kolay kolay düşmeyeceği bir günah haline indirgemiş olursunuz. Hayattan dışlamış, uzaklaştırmış olursunuz. Müşrik hep öteki, biz hiç değiliz. Hep onlar. Hep onlar. Hep birileri, o kötüler müşrik. Hep o puta tapanlar müşrik. Biz hep iyi insanlarız biz. Öyle mi? Allah ne diyor? En iyilerinizdi. Seçip nübüvvet verdiğim kullarımdı bunlar. Bunlar da şirke düşselerdi, yaptıklarına bakmam, hepsini yok ederdim. Bakın, bu potansiyelleri vardı da düşmediler. O yüzden bize örnekler. Aksi takdirde korunmuş olsalardı Allah onları bize örnek göstermezdi. Bunu detaylandıran başka bir ayet, Zümer suresi. Yine sıkça bizim derslerde okuduğumuz bir ayet. 39. sure 65. ayet. Resulullah'a hitaben buyurur ki Cenab-ı Hak: وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ Sana da senden önceki nebilere de şu kesin kez vahyedilmişti. Vahyedilmiştir. Nedir o? لَاِنْ اَشْرَكْتَ Hele bir şirke düş, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Bütün yaptıkların yok olur gider. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ Ve kaybedenlerden olursun. Kime yapılmış bu vahiy? Resulullah'a ve ondan önce kendisine vahiy edilmiş bütün nebilere. Allah. Ne ilginç değil mi? Hele bir şirke düş, kim olduğuna bakmam, silerim bütün yaptıklarını. Kaybedenlerden olursun. Ya ne yapalım? Bel. Ayetin devamı. Aksine Allah'a fe'bud ve kün mineşşakirin. Yalnızca Allah'a kul ol ve şükredenlerden ol. Allah'a kulluk etmek. İşte zıttı Allah'a ortak koşmak. Bütün nebiler uyarılmış bu günaha karşı. Biz ne oluyoruz? Onların böyle bir tehlikesi var da bizim hiç mi yok? Zinayı yakıştırıyor kendine. Olabilir diyor ya, bir boşluğuma gelmiş yapmış olabilirim. Müslüman hatasız olmaz. İçki, ya işte olabilir ya, gençliğimizde yapmış olabiliriz. Kumar, tamam büyük günah falan ama o olur. Şirk, olmaz. O, biz puta mı tapacağız ya, o kadar kafa yok mu bizde? Puta tapacağım ben. Ha, olmaz öyle bir şey. Kimse yakıştırmaz bu günahı kendine. Ama şirkin sen sadece bir yerine, çünkü o adapte oldun. Ama hayatında belki bin bir türlü örneğini sergiliyorsun, farkında ol veya olma. Nebileri Allah uyardı. İşin ilginç tarafı ne? Bir İbrahim Aleyhisselam örneği var. Biliyoruz değil mi Kur'an-ı Kerim'de? İbrahim Aleyhisselam tevhidin yılmaz savunucularından biri olarak ön plana çıkıyor. Hayatını babasından başlamış, kavmini karşısına almış, değil mi? Yani hiç kimseyi ayırmamış. Müşrik olarak gördüğü herkesle tevhid mücadelesine girişmiş. Bu uğurda babası onu kovmuş. Kavmi dışlamış. Ateşe atılmayı göze almış. Değil mi? Hayatını bu uğurda adamış. Ve Cenab-ı Hak tarafından tek başına bir ümmet olma vasfı verilmiş nadide bir şahsiyettir İbrahim Aleyhisselam. İnne İbrahim'e kâne ümmeten gâniten diyor, değil mi? İbrahim tek başına bir ümmetti diyor Allah. Şimdi bakın, tek başına bir ümmet. Dedik ya, ailesi başlamıştı. Babasını karşısına almış adam ya. Daha ne olsun yani? Kavmini karşısına almış. Ateşlere atılmayı göze almış. Ülkesini terk etmeyi göze almış. Allah ne dediyse odur demiş. İhtiyarlık çağında Allah'ın verdiği çocuğunu eşiyle birlikte Allah istedi diye Filistin'den Mekke'ye götürmüş, bırakmış, dönmüş adam. Allah için her şeyini feda edebilmiş. Böyle bir İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'tan emir alıp Kabe'yi yeniden inşa ettikten sonra aldığı ilk emir nedir biliyor musunuz? Buna bakalım mı Kur'an-ı Kerim'den hep birlikte? Bir bakalım. Böyle bir İbrahim Aleyhisselam, bakın yani ilerleyen yaşında Kabe'yi inşa ediyor. Çünkü İsmail Aleyhisselam dünyaya gelmiş, onu götürmüş, oraya bırakmış ve daha sonra Kabe'yi temellerinden yükseltme görevi alıyor. Yani artık yaşayacağı, uğurda vereceği bütün mücadeleyi vermiş İbrahim Aleyhisselam. Ve Allah bakın Kabe'yi ona inşa ettirirken ne demiş? Şöyle buyurmuş. Hac suresini açalım. 22. sure. Onun 26. ayeti. Cenab-ı Hak buyuruyor ki orada. Ve iz bevve'na li İbrahim'e mekanel beyt. Biz İbrahim'e Kabe'nin yerini gösterdik. Dedik ki işte burası Kabe, burayı temellerinden yeni baştan inşa et. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam Kabe'nin ikinci banisi. Daha önce vardı Kabe. İşte tufandı, şuydu, buydu falan, yıkıldı, gitti. Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'ı oraya gönderip oğlu İsmail'le beraber yeni baştan orayı inşa ettiriyor. Temellerini gösteriyor. Buradan yeni baştan Kabe yapılsın. Peki. O Kabe inşaatı esnasında Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği emir neymiş? Diyor ki: "Ve iz bevve'na li İbrahim'e mekanel beyti en la tüşrik bi şey'e ve tahhir beytiye litta'ifine vel kaimine ve rükkâ'i sucud." Tersten mealini vererek geleyim. Çünkü üzerine duracağımız yer başka. Diyor ki Kabe'yi yap bitir. Daha sonra bu Kabe'yi tavaf edecek olanlar için. Buna da kıyam, rükû ve secdede bulunacak, yani namaz kılacak olanlar için bu evi tertemiz tutacaksın. Tamam. Kabe yapılınca onunla ilgili ilk emir tabii ki bu olabilir. Olur. Tamam. Ama ondan önce aldığı emir ne? En la tüşrik bi şey'a. Diyor ki İbrahim, sakın ola bana hiçbir şeyi ortak koşmayasın. Şimdi hani son yıllarda hep bir kavram dillendirilir, durulur ya, empati, empati, empati aşağı, empati yukarı. Empati, karşı tarafa kendinizi koyun, onun yerine düşünün demektir. Şimdi hadi gelin bu empatiyi yapalım. İbrahim Aleyhisselam'ın yerinde olsak, onun yerine bir koyalım kendimizi. Hayatımızı zaten tevhid mücadelesine adamışız. Bu uğurda babamızı, bütün toplumu karşımıza almışız. Ateşlere atılmayı göze almışız. Ülkeyi terk etmeyi göze almışız. Her şey olmuş. Allah daha sonra ilerleyen yaşlarda bir çocuk nasip etmiş. Demiş ki al onu da anasını da şuraya bırak gel. He, ne derse Allah kabul. Bütün bunlardan sonra Allah Kabe'yi inşa ettirirken ilk emir olarak diyor ki İbrahim sakın bir şeye ortak koşma. Ne düşünürdünüz? Hayır yani ben olsaydım, kendi adıma konuşayım, İbrahim Aleyhisselam'ın yerinde affına da sığınarak Cenab-ı Hakk'ın derdim ki ya Rabbi ben de mi? Ya ben de mi? Ama öyle değil. Evet sen de. İbrahim de olsan sen de. Niye? Hala o can o bende, o bedende mi? Bitti. Emir ne? Ve'budu rabbeke hatta ye'tiyekel yakîn. Ölüm gelip çatıncaya kadar Allah'a kul olmaya devam edeceksin. İbrahim de olsan bu böyle. Niye? Çünkü o duvarda açılacak olan bir gedik 80 yıl, 100 yıl, 120 yıl verdiğin bütün mücadelenin çöpe gitmesi demektir. O yüzden sen daha dikkatli ol. İbrahim'sin. Böyle İbrahim Aleyhisselam'a bu kadar mücadeleden sonra bak sakın ha hiçbir şeyi ortak koşma Allah diyecek de bizim gibi kullar biz yakıştıramayacağız kendimize. Yok canım ben de mi? Biz de tabii niye olmasın? Allah hayatımızda kaçıncı sırada yer alıyor? Bir iş yapacağımız zaman, bir karar vereceğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın emirleri bizi hangi sırada bağlıyor? İlk sırada mı? 2, 3, 4 veya sırası belirsiz bir yerde mi? Allah bir emir verdiği zaman ilahlık gereği sorgusuz sualsiz ona itaat ediyor muyum? Veya başka birilerine de sorgusuz sualsiz itaat ettiğim oluyor mu? O ne diyorsa vardır bir bildiği diyerek onu da fiilen ilahlık makamına çıkarıyor muyum? Bu soruya verilecek cevaptır benim muvahhid mi müşrik mi olduğum. Burada cevabı yatıyor bunun. İbrahim Aleyhisselam böyle de Muhammed Aleyhisselam farklı mı? Muhammed Aleyhisselam'a da Allah zaman zaman dikkat et sakın müşriklerden olma demiş mi? Nerede demiş? Gelin bu sefer de onlara bakalım. Hemen En'am suresi 6. surenin 14. ayetine bir gidelim. 6. sure 14. ayet. Cenab-ı Hak burada Resulullah'a hitaben şöyle buyuruyor. Diyor ki Estaizu billah. Kul de ki E gayrallahi ettehidu veliyyen fatiris semavati vel ard. Gökleri ve yeri yaratan Allah varken ben gidip kendime başka bir veli mi arayacağım? Bütün kararlarımda beni bağlayacak başka bir makam mı gözeteceğim ben Allah varken? De onlara böyle de. Ve huve yut'im ve la yut'am. Herkesin rızkını yiyeceğini o veriyor. Kendisi de hiç kimsenin böyle bir şeyine muhtaç değil. Böyle mi Allah varken? Başka bir şey aramaya gerek var mı? Yok. Kul ve yine şunu de onlara. İnni umirtu en ekune evvele men esleme. Allah bana şunu emretti. Dedi ki Müslümanların bir numarası ol. İlk sen teslim ol dedi Allah. Bana bunu emretti. Bir de vela tekunenne minel müşrikin ve dedi ki bana sakın müşriklerden olma. Zaten Allah seni nebi olarak seçmiş demesine gerek var mıydı? Vardı tabii ki. Ne dedi Allah En'am suresinin diğer ayetinde okuduğumuzda? Bütün hepsini saydıktan sonra şirk koşsalardı hepsinin yaptığı yok olup gidecekti. Demek ki son nefese kadar bu tehlike hepimizin hayatında, onların da hayatında vardı, bizim de hayatımızda var. O potansiyele rağmen müşrik olmadılar ki Allah diyor ki siz de onlar gibi olun. Örnek gösterilmelerinin yegane sebebi budur işte. Bakın Resul'e hitaben Allah böyle dedi. Sakın ha, sakın müşriklerden olma. Yani bu bilinci Allah sürekli canlı tutuyor. Resul'e olan hitap bizi bağlamaz mı? Hayli hayli bağlar değil mi? Ona bile böyle diyorsa bize hayli hayli tabii ki diyor. Bu ayet bizim de tabii ki başımız gözümüz üstüne. Yani asla müşriklerden olmuyoruz. Başka Yunus suresinin 105. ayeti var. 10. sure. Oraya da bir gelelim. Yunus suresinin bu ayetinde de Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ya biz önceki ayetten de başlayabiliriz. 104. ayetten. Diyor ki kul de ki ya eyyuhennas ey insanlar in kuntum fi şekkin min dini benim dinim konusunda herhangi bir şüpheniz varsa yani ne yapıyorsun senin dinin ne? Ne yaparsın? Ne edersin? Ne gibi kuralları var falan diye bir şüpheniz varsa eğer bilin ki fela a'budu'llezine ta'budune min dunillah. Ben sizin gibi, sizin yaptığınız gibi yapmıyorum. Allah'la arama herhangi bir varlığı koyup ona da kulluk yapmıyorum. Bunu böyle bilin. Benim ilahım yalnızca Allah'tır. Velakin ne yapıyorum? E'budullâhellezî yetevaffâkum. Size zamanında can vermiş o verdiği canı alacak olan Allah'a kulluk ediyorum ben. Öyle bilin. Ve umirtu en ekune minel müminin. Ve bana müminlerden olmam emredildi. Ve en ekim vechege liddini hanife. Ve yüzümü dosdoğru Allah'ın dinine çevirmem emredildi. Ve bir de ve la tekunenne minel müşrikin. Ve ben Allah dedi ki sakın müşriklerden olma. Bana böyle emretti Allah diyor. Yine o bilinci canlı tutmaya yönelik bir emir. Başka bir ayette demişti zaten Allah. Niye burada tekrar etsin? Bu bilinç daima canlı tutulacak. Bir ayet daha var. Kasas suresi bu sefer. 28. surenin 87. ayeti. Oraya da bakalım yine Resulullah'ın şahsında hepimize uyarılar ifade eden bir ayet-i kerime. Diyor ki Allah... وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ Bu ayetler, sana vahyettiğimiz bu ayetler, sana ulaştıktan sonra, indirildikten sonra, dikkatli ol, sakın seni Allah'ın yolundan ayırmasınlar. Resulullah'a verilen ihtara bakar mısınız? Dikkatli ol diyor. Bu ayetler geldiği halde sana seni Allah'ın yolundan saptırmaya çalışacaklar. Onlara uyma. Ved'u ila rabbik. Yalnızca Rabbine dua et. Ve la tekunenne minel müşrikîn. Üçüncü oldu mu? Bak üçüncüye geldi Allah. Sakın müşriklerden olma dedi Allah. Demek ki yani bu şirk zannettiğimiz kadar uzak, kolay kolay düşülemeyecek, basit bir tehlike değil. Hemen yanı başımızda ve son nefesi verinceye kadar da yanımızdan ayrılmayacak çok ciddi bir tehlikedir. Allah'ın bütün enbiyası bu sinsi günaha, bu tehlikeli günaha karşı uyarılmıştır. Onların uyarılmış olması bizim için çok ciddi derecede, hayati derecede önemlidir. Onlar bile uyarılmışken bizim 7/24 bu günaha karşı uyanık olmamız lazım demektir. Öyle değil mi? Peki insanlar dedik bunu kendilerine yakıştıramıyorlar. Yani yakıştıran var mı gerçekten? Şimdi müşrik diyoruz değil mi? Hadi Kur'an-ı Kerim'in indiği nuzul dönemini düşünelim. Hep Mekke müşriklerinden bahsediyor Allah. Kim bu Mekke müşrikleri? Zanneder misiniz ki onlara özel mahalleler var? Müşrikler mahallesi. Orada hep müşrikler toplanmışlar. Kendilerini soranlara ben müşriyim falan diyorlar. Hep beraber işte birbirlerinden alışveriş yapıyorlar. Kendi özel... Böyle bir şey yok. O gün Allah onlara müşrik dediği için müşrik oldu onlar. Yoksa onlar kendilerini müşrik falan kabul etmiyorlardı. Onlar namaz kılıyorlardı biliyor musunuz? Onlar kurban kesiyorlardı. Onlar hac yapıyorlardı. Onlar zekat veriyorlardı. Ona rağmen Allah onlara müşrik dedi. Ne yaptılar? İşte yalnızca Allah'ta kalması gereken bir takım özelliği tuttu başka varlıklara da verdiler. O yüzden müşrik oldular. Bakın Bunların müşrikliklerini inkar ettiklerine dair birkaç ayet okuyalım. Onlara da buradan hemen notlarımdan bulayım. En'am suresi, yine 6. sure. 22, 23 ve 24. ayetlere bakalım. Şimdi bu ayetlerde Cenab-ı Hak kıyametten bir sahne aktarıyor bize ama o sahne dünyada yapılan bir işle anlatılıyor bize. Diyor ki 22. ayet, estaudu billah. Ve yevme nahşuruhum cemi'a. Onların hepsini toplayacağız bir araya. O gün, kıyamet gününde. Sümme nekulu. Ve sonra onlara şöyle diyeceğiz. Kime? Müşriklere, değil mi? Lillezine eşraku. Bana ortak koşanlara şöyle diyeceğiz. Eyne şurakâukumullezîne kuntum tez'umûn. O dünyadayken bana ortak koştuğunuz o varlıklar nerede? Hani? Neredeler onlar? Sümme sonra ne olacak biliyor musunuz diyor Allah. Lem tekun fitnetuhum illa enkalu. Onları bu sorgudan sonra sıkıntıya sokacak tek şey şu sözleri oldu diyor. Olacak. Vallahi Rabbina ma kunna müşrikîn. Vallahi Türkçesi, billahi, tallahi biz müşrik değiliz demiş olmaları onların daha önce en büyük sıkıntıyı o sözleri o gün onlara verecek diyor. Yani dünyadayken onlar da asla biz mümkün değil, vallahi de müşrik değiliz, billahi de müşrik değiliz. En büyük sıkıntıyı dünyada söyledikleri bu söz onların başını açacak diyor. Peki, belki bazı meallerde o dünyadaki ibaresi yoktur. Şimdi biz niye bunu söylediğimizi ifade edeceğiz ama bir sonraki ayeti de okuyalım. Allah diyor ki, unzur. Bakın, bak, gör. Keyfe kezebu ala enfusihim. Nasıl kendi kendilerine yalan söylüyorlar. Yani yaptıklarıyla söyledikleri bir değil. Dille ne diyorlar? Vallahi biz müşrik değiliz. Ama eylem %100 müşrik. Yani bunu söylüyor olman senin müşrik olmadığını mı gösteriyor? Yalan. Yalan söylüyorsun. Kendini mi kandırıyorsun? Allah'ı kandıramayacağın ortada. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Ve ortak diye uydurdukları da kaybolup gidecek. Bakın dedi ki dünyada söyledikleri bu söz. Bu sözü vallahi biz müşrik değildik sözünü ahirette söylemiş olamazlar. Niye? Çünkü yine bu surede kalalım. 130. ayete gelelim. Bu surenin 130. ayetine. Bakın onlar ahiret gününde ne diyecekler Allah hesabı çektiğinde? Ne diyor bu 130. ayette? Hep birlikte bakalım. Ya me'aşaral cinni vel ins. Yine kıyamet sahnesi. Cenab-ı Hak cinler ve insanlar topluluğuna hitap ediyor. Ey cin ve insanlar topluluğu. Elem ye'tüküm rusulüm minküm yakussûne aleyküm âyâti. Size benim ayetlerimi anlatan, aktaran, okuyan elçilerim gelmedi mi? Ve yunzirûnekum likâe yevmiküm hâzâ. Sizi böyle bir günün beklediğini, böyle bir güne ulaşacağınızı, kavuşacağınızı size söylemediler mi? Uyarmadılar mı bu konuda sizi? Kâlû. Diyecekler ki o gün, şehidnâ alâ enfusina. Kendi aleyhimize şahidiz ya Rabbi. Geldiler. Geldiler, gelmediler değil. Ama وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Ama onları dünya hayatı aldatmıştı. Kapıldılar dünya hayatının hevasına, hevesine gittiler. Ama şurası önemli. وَشَهِدُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ. O gün kıyamette kendi aleyhlerine şahitlik yapacaklar. Hangi noktada? اَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. Evet ya Rabbi biz kafiriz diyecekler o gün. Demek ki hayır biz müşrik değiliz'i orada değil. Daha önce söylemiş olacaklar işte. O yüzden dünyada dedik. Yani dünyada böyle diyorlar. O asla biz yok, mümkün değil. Biz müşrik falan değiliz. Biz de Allah'a inanıyoruz. Bakın yine sürekli derslerde tekrarladığımız bir husus. Müşrik Allah'a inanmayana denmez zaten. Müşriklik olabilmesi için Allah zaten bir numara olmak zorunda. Müşrik, Allah'a ortak koşan kişiye deniyor. Bu aynı zamanda Allah'a da inanmalı ki diğer koştuğu varlık bunu müşrik yapsın. O yüzden Allah'a inanıyorum. Kurtarmaz. Zaten öyle olmak zorundasın. Aksi mümkün müydü? Yani o yüzden Allah'tan başka Allah vardır demiyorum ben. Bu müşriklik için yırtma sebebi değil. Kimse demiyordu zaten. Ama Allah'tan başka ilah vardır. Dilinle veya fiilinle, davranışlarında diyor musun? Gösteriyor musun? Buraya dikkat edeceksin. Önemli olan bu. Bakınız yine bir ayet görelim. Müşriklerin bu kıyamet günü inkarlarıyla alakalı. Araf suresinin 37. ayeti. Orada da şöyle buyurmuş Cenab-ı Hak. Evet, bu ayetin son kısmı yine ölüm sahnesini anlatıyor. Bunlara ölüm melekleri gelip canlarını almış ve onlara şöyle diyecekler. Kalu eyne mâ küntüm ted'ûne min dûnillah. Allah'la aranıza koyduğunuz o aracı varlıklar nerede? Hani öyle birilerine daha şey yapıyordunuz, çağırıyordunuz onları falan. Kalu diyecekler ki o zaman dallu anna. Kayboldu gitti onlar be. Yok oldular. Ve şehidu ala enfusihim ennehum kanu kafirin. Ve o zaman kendi aleyhlerine bunlar kafir olduklarını kabul edecekler. Yani her şey ölümle beraber bitiyor. Orada anlıyorlar. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın önünde o gün vallahi ya Rabbi müşrik değildik falan diyemezler. Onu bu dünyada diyorlar. Kime? Etrafındaki insanlara. O yüzden zannetmeyin yani birileri çıkmış da biz müşriyiz diye ortada dolaşıyorlar falan. Yok zaten. Kabahat, samur, kürk olsa kimse kalkıp üstüne giymez. O yüzden kendimize yakıştıramıyor olmamız o günahı bizim asla işlemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Veya eylemlerimizde farklı bir şey yaptığımız halde söylemle farklı bir şey yapıyor olmamız bizi kurtarmaya yetmez. İlahımız kim hayatımızda? Allah bunu yap dediği halde onu onaylatmak için başka bir makama ihtiyaç duyuyor muyuz? Allah bir şeyi yapma dediği halde onu yapmamak için bir kişiye daha danışıyor muyuz? İşte böyle bir davranış, böyle bir arayış sizin hayatınızda Allah'la beraber başka bir ilahın var olduğu tehlikesini gösterir. Diliniz öyle söylemese de. Ve bu günah Allah muhafaza tevbe edilmeden ölündüğü takdirde kişiye nasıl bir ceza yüklüyor? Her şeyin boşa gitmesini ve cennetin kişiye haram olmasını gerektiriyor. Bakın bununla ilgili ayetimizi de görelim. Maide suresi 72. ayet. Cenab-ı Hak orada buyuruyor ki Estağfirullah İnnehu men yüşrik billahi şurası kesin ki kim Allah'a ortak koşarsa fakat harramallahu aleyhil cennete Allah ona cenneti haram kılar. Allah muhafaza. Cennet haram ne demek? Bitti, her şey bitti. Her şey bitti. Bir daha geri dönüş mümkün değil. Cennet haramsa ayetin devamı ne? Ve me'vahu cehennem. Onun artık kalacağı yer ve me'vahun nar. Onun kalacağı yer ateştir, cehennemdir. Ve ma liz-zalimine min ensar. Böyle yanlış yapan kişiler kendilerine yardım edecek birine de asla bulamayacaklar öbür tarafta. Son iki ayetimiz var. Onları da okuyup artık meseleyi bitirelim. Maide 72. Şirk günahını bilmek, sürekli o bilinçle yaşamak, ona düşmemek için teyakkuzda bulunmak niçin önemli? İşte gördük. Bir, bütün nebiler bile bu günaha uyarılmışsa, bizim o günahtan emin olmamız asla düşünülmemeli. İki, şirk yapılan bütün iyi amelleri yok edip boşa çıkarır, mahveder. Üç, kişiye cenneti haram kılar, ebediyen cehenneme mahkum eder. Dört, İbrahim Aleyhisselam gibi tevhidin yılmaz savunucusu olan nebi bile, son nebi Muhammed Aleyhisselam değil mi? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bile şirke karşı uyarılmışsa bizim her daim uyanık olmamız lazım. Ve bir de şimdi okuyacağımız son iki ayet. Cenab-ı Hak ne buyuruyor Nisa suresinin 48 ve 116. ayetlerinde? İkisinin de baş tarafı aynı. İnna Allahe la yaghfiru en yushrake bihi. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bu tövbe edilmediği takdirdedir. Tövbe edildiği takdirde bağışlanmayacak olan günah yoktur tabii. Ama kişi tövbe etmeden şirk işlemiş bir şekilde ölürse onun artık affı söz konusu değil. Bunun dışında kalan günahlar ve yağfiru ma dune zalik limen yasha. Allah diyor koyduğu kurallara göre bunları bağışlayabilir. Müjde vardır bu konuda. Yani içki içmiştir, kumar oynamıştır, zina yapmıştır, tamam yapmaması lazımdı, içmemesi lazımdı, oynamaması lazımdı ama yaptı. Tövbe edemeden bile ölse bu kişi bu günahıyla Allah'ın bunu affetme imkanı müjdesi vardır. Ama bir vasfında Allah'ın ona başka bir varlığı ortak koşarsa, hayatında sorgulanamaz, emirleri, yasakları sorgulanamaz bir kişiye daha Allah gibi itaat ederse kişi ve bu şekilde ölürse Allah muhafaza o kişinin affı asla söz konusu değil. Hem bu Nisa 48'de hem de Nisa 116. ayetinde. Öyleyse bu şirk günahını nasıl olsa şirk, puta tapıcılık, müşrik de putperest adam deyip hayatımızdan bizden öncekilerin dışladığı gibi dışlamayalım. Şirk dediğimiz şey Allah'a zatında evet ama fiillerinde, sıfatlarında ve ona kullukta ortak koşmakla olur. Ve en büyüğü de böyle olur. O yüzden bizim için la ilahe illallah önemlidir. Nedir o da? Allah'tan başka ilah yoktur. Neydi ilah? Toparlamak maksadıyla söylüyorum. Kendisine ibadet edilen varlık demekti. Neydi ibadet? Bir kişiye sorgusuz sualsiz itaat etmek demekti. Yani herhangi bir kişi veya herhangi bir makam sizin hayatınızda emirleri ve yasakları bakımından sorgulanamaz bir konumdaysa derhal tövbe istiğfar etmelisiniz, etmeliyiz. Bizim için emri ve yasağı sorgulanamayacak olan tek makam Allah Teala'dır. Bunu idrak eden kişi muvahhittir. La ilahe illallah da bunun yazıya geçirilmiş şeklidir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Hepinize çok teşekkür ediyorum.